بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن خلدون رحمه الله tabiatçı bir adamdır. Dersimizin konusu da o. Yani şeylerin altında yatan veyahut da özünde olan tabiatı. Yani o tabi akışı. Tam bir şeyin tabi akışını anlamak. Yani hakikatini, mahiyetini anlamak. Çünkü o hakikatini anladığın zaman o zaman onun hangi evrenlerden, hangi merhalelerden geçeceğini bilirsin. Hatta burada zorunlu diyebilirsin. Zorunlu geçeceği merhaleler. Çünkü o şeyin tabiatı o. Tamam, bu çok önemli. Yani o şeyin tabiatı odur. Dolayısıyla o tabiatı gereğince hareket edecek. Tabiati gereğince hareket etmesi ne demek? Yani onun tabiatına var olan o süreçler, o merhaleler geçecek. Dışarıdan müdahale olabilir. Belki bir merhale daha uzun sürer. Belki daha kısa sürer. Belki o merhaleyi atlar. Tamam, yani dışarıdan müdahale ile bunlar mümkündür ama kendi özündeki tabiatı o merhalelerin geçmesini, sürecini geçmesini gerektirecektir. Dolayısıyla bunu anlarsan o zaman o şeyin nasıl meydana geldiğini, nereye doğru gittiğini, sonuç nasıl olacağını anlaman mümkün olur. Şimdi burada önce fertten başladı. Ferdin üzerindeki etkiler. Sonra da son dersi artık toplum nasıl meydana gelir? Bundan bahsetti. Ve toplumu ikiye ayırdı esas itibariyle. Çünkü insanın geliştiği bölge, hayat şartları gereğince ya öyle ya böyle olur. Bak yine tabiatı gereği, yani insanın ya işte bedevi bir topluluk olarak ya da hadari bir topluluk olarak yani vücut bulması, bu nedir? Bu tabi bir haldir. Yani bu böyle gelişir. Bu da neye bağlıdır? O toplumun meydana gelmesini sağlayan şartlar, bölge şartları, onun üzerine etkili olan. Senin eğer hayatın hayvancılığa bağlı ise, eğer senin hayatın çiftçiliğe bağlı ise, o zaman bu doğrudan bir bedevi bir hayat sende gerektirecektir. Daha çok daha az, ama o senin bulunduğun o hal seni öyle bir hayata sürecektir. Ama senin ticaretle uğraşman daha ziyade, bu senin hadari bir hayata yönlendirecektir. Çünkü pazar şehirlerdedir. Alım gücü, eşyanın bir araya gelmesi, yani o ticaret mallarının toplanması, zengin adamların yaşadığı ve özellikle işte o değişik değişik, hatta fuzuli olan, ihtiyaç duyulmayan aslında o eşyaların da eşyaların talipleri şehirde olur. Çünkü lüks hayat, yani zevk için giymek, zevk için yemek, zevk için yaptırmak gibi şeyler, bunlar şehirde olur. Bunlar kırsalda olmaz. Kırsalda insanlar neden ihtiyaca göre yaparlar, inşa ederler, ihtiyaca göre yerler, içerler, ihtiyaca göre giyinirler. O bulundukları mahalli mekanı da ihtiyaca göre güzelleştirmek isterler. Bundan fazlasına ihtiyaç duymazlar. Ve bundan fazlası yük olur. Onlar için bir meşakkate, bir meşakkate dönüşür. Dolayısıyla tamamen o bulunduğu şartlar doğrudan onu etkiliyor. Orada meydana gelen toplumu doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla esas itibariyle ya bedevi bir topluluk meydana gelir de hadari bir topluluk, yani şehir topluluğu. Şimdi bunu işlemişti. Sonra dedik ki yani esas olan nedir, asıl olan nedir? Bedevi topluluktur. Yani bedevi topluluktur. O bedevi topluluk zamanıyla şehirleşir. Bu da onun tabiatı. Tam bunu da anlamak gerekiyor. Önemli. Tam bedevi topluluklar zamanıyla şehirleşir. Çünkü gelişiyorlar. Eğer gelişirse tabii. Gelişmezse olduğu gibi kalır. Aslında ben size bir şey gösterecektim. Gruba da aslında atacaktım ama YouTube'dan indiremedim. Bir videoyla karşılaştım YouTube'da. Bir gezgin Allah halim. Bu bir yerde, Allah nerede? Tanzanya. Tanzanya'da bir kabileyle bir iki hafta mı ne geçiriyor? Yani belgesel. Bu kabile. Kabile, avcı bir kabile. Onunla böyle konuşuyor. Zaten yani konuşmaları, dilleri takriben yok. Yani kelime hazineleri belki bilmiyorum kaç kelimeden ibaret. Yani daha ziyade işaretlerle konuşuyorlar. Mesela hayvanı anlattığı zaman hayvanın sesiyle onu anlatıyor. Hayvanın çıkardığı sesiyle anlatıyor. Vesaire yani işte pençelerini gösteriyor. Yani aslandan bahsediyor vesaire. Yani bir kelime hazineleri çok az. Konuşurken mesela soruyor, diyor ki yani siz niye yaşıyorsunuz? Sizin hayat gayeniz ne? Yani hayatın manası nedir sizin için? Diyor et. Ha? Et. Hayatın gayesi et. Yani avlanmak. Hayvan, işte bir hayvanı avlanmak, sonra onun etinden beslenmek. Ha, et bulursak diyor mutluyuz diyor. Et bulamazsak diyor mutlu değiliz. Tamam, hayatın yani bütün hayatını dolduran, onun hayatı bundan ibaret. Hatırlarsanız daha önce bahsetmişti İbn Haldun, böyle işte Afrika'nın ortalarına vesaire, orada insandan çok hayvana benzeyen topluluklar yaşıyor vesaire demişti ya. İşte şimdi bak, böyle bir topluluğu neye daha, yani neye ilhak edeceksin? İnsan toplumuna ilhak edeceksin yoksa hayvan toplumuna ilhak edeceksin? Evet, şeklen insan. İki ayak üzerinde yürüyor ve sureti aynı senin suretin gibi. Kafa, kol, işte göz, burun vesaire hepsi senin gibi. Ama kelime hazinesi düşük. Yani zor kendilerini ifade ediyorlar. Artı hayatları, yani senin benim bildiğim tanıdık insanlar şu zamanda, ha bu eski yani şu anda, yani bu sene belki çekilmiş veyahut da geçen sene çekilmiş, yani şu anda 2023'te olan bir olay. Yok, 2022 neyse, yani bu 2000 sonrası yani. Tamam, şimdi bunu bak, hayat gayesi nedir? Et. Bu. Bir, et avlanmak. İki de başkaları, başka hayvan yırtıcılarını, onların yırtmaması. O gaye, hayat bundan ibaret. Aslandan korunalım. İşte ne o neydi, gibonlar mı ne, hani böyle bir maymun türü, maymun türü var. Özellikle onları mesela çok seviyorlar vesaire, böyle yani hayvanları, onları avlanıp onlardan beslenmek. Şimdi bu daha, yani daha çok insan mı daha çok hayvan mı? Daha çok hayvan. Yani insanı insan yapan fikridir, düşüncesidir, üretkenliğidir, çevresini yani bir düzene sokmaktır, çevresine istifade etmektir. Tamam, insanı insan yapan budur. Ama bakıyorsun o bir topluluk, daha ziyade yani karnını doyurmak için bir araya gelmiş bir topluluk. Abi insan böyle de olabilir. Bak şimdi esas o yani. Yani geçen derste onları konuştuk. Yani bu insanlar niye bir araya geliyorlar? Çünkü kendileri ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Birbiri kendi aralarında yardımlaşarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Her insan işte bak, kendisi ava çıksa, kendisi bir kişi avda ne yapacak, ama 10 kişi ava çıktığı zaman o zaman belki büyük bir hayvan avlayabiliyorlar. Ne kadar az o kadar yani zor, ne kadar çok o kadar iyi. Ondan sonra bir de tabii türeme olacak. Yani çiftleşerek çoğalacaklar. O zaman arkadan savaşçılar gelecek vesaire. Ha, bu en esası hal. Ha, şimdi bu topluluk tabii gelişebilir. Aleykümselam. Bu şart değil ama gelişebilir. Gelişirse ne olacak? Geliştikçe artık çevresini değiştirmeye başlayacak. Yeme adetleri değişecek. Yeme adeti değişecek. Giyinme adeti değişecek. Yaşadığı yani ortam değişecek. Yani artık bir kültür seviyesi artacak. Bilgi seviyesi artacak. Bu neyle beraber gelecek? Yani bunun temel şartı ne olacak? İşte o yani karnım doyacak mı doymayacak mı endişesinin kalkmasıyla olacak. Çünkü o var olduğu sürece insan neyin peşine koşacak? O işte etin peşine koşacak. Et veyahut da belki onu bir şekilde öğrenmişse ya tecrübeyle, bu da tabii uzun bir zaman alacak, veyahut da ama yani hariçten bir müdahaleyle işte mesela yabancılar gelmiş, onlara misal ziraat nasıl yapılır onu öğretmiş. Belki bir yere yerleşecekler, orada yavaş yavaş yani durumları iyileşirse ve artık o düşünceleri sadece karnımızı nasıl doyurabiliriz, o düşünceden düşünceyi aşar artık yani o dert olmazsa o zaman artık insan ne tefekkür etmeye zaman bulur. Bu sefer artık durumlar değişmeye başlar. Yani artık daha lüks bir hayata meyleder. O lüks hayata meyletmesiyle gelişmeler başlayacak. Çünkü o zaman işte beyin çalışmaya başlayacak. Tefekkür çalışmaya başlayacak. Ondan sonra artık yani durumları değişecek. Ha bu da bir tabii bir süreç. O onu nereye doğru itecek? İşte şehirleşmeye doğru itecek. Şehirleşme doğrudan ne demek? Ya da işte o güçlü topluluk diyelim evvelinde. Güçlü topluluk nereye doğru gidecek? Bir yönetim lazım gelecek. Dolayısıyla bir yönetim şekli meydana gelecek. Artık nasıl gelirse yani farklı topluluklar, farklı yönetimler oluyor. Dolayısıyla güç kavgaları oluşacak. Ve böyle yani birileri diğerlerine karşı daha güçlü olmaya çalışacaklar. O daha güçlü olanlar gücü neye dayandırıyorlar? Ona göre de o toplumun şekli ortaya çıkacak. Bu saf bir güce dayanan, kuvvete dayanan bir güç olacaksa o zaman yönetimde özellikle onun üzerine bina edecek. Ama bu yani bilgi seviyesi ne kadar artarsa o kadar da değişebilir. Mesela bizim zamanımızda artık mesele kaba kuvvette değil. Güçlü topluluklar illa da en çok asker sayısına sahip olması gerekecek olan topluluklar değildir. Bilakis yani etkili silahlarda ne kadar ileri seviyedeyse o kadar da güçlüdür. Ve diğer silahları artık bizim zamanımızdaki diğer silahları işte manipülasyon gibi işte bu sosyal yani internet üzerinden yapılan işleri ne kadar iyi beceriyorsa o kadar da güçlü oluyor. Tam dolayısıyla yani bu değişkendir. El muhim ama birincisi yani bedevi ve hadari hayat bu tabii haller dedik. Sonra demişti ki bedevilerin tam şimdi bedeviler üzerine yoğunlaştı ve dedi ki bedeviler yani hayır ve iyiliklerde şehirlerden daha ileridir. Bunun sebebi nedir? Çünkü bedevi topluluk yani kırsal bir hayat insanı özünü daha çok muhafaza eder. Yani kendi özüne, kendi esasına aslında daha yakındır. Dolayısıyla onun o asıl hali daha çok muhafaza edilmiştir. Artı onu bozacak sebepler de yok. Ya da var olan sebepler güçlü değildir ve azdır. Bu şehir hayatına daha fazla şüphesiz. Çünkü şehir hayatı ne demek? İnsanlar yani zengin insanlar artık kendi ihtiyaçlarını yani yeme içme ihtiyacı düşünmeyen bilakis artık yani daha yüksek bir seviyede yaşayan, daha yani yüksek bir hayat standartına sahip olup bundan ötürü lüks bir hayata meyleden, yeme içmeyi seven, giyim giysiyi seven ve işte ona göre de kendilerine bir ortam meydana getiren. E bu ortamda ne oluyor? Yani nefsin çok payı olan, dolayısıyla kötülüklerin de haram yani fitne fesadın da yoğun olduğu. Dolayısıyla insanlar şehirde daha çok bozulur. Tam daha çok. Aslen böyleydi yani. Bu bizim zamanımızda artık değişti çünkü takriben yani köy ve şehir hayatı kalmadı. Tam köyler de şehirleştiği için artık bizim zamanımızda köyler de şehir gibi bozuldu. Ama eski düşünün yani benim çocukluk dönemlerinde Türkiye'de köy başka bir şeydi, şehir başka bir şeydi. Köyde çok daha yani çok daha masum bir hayat vardı şehirden. Şehirde her şey şehirde var. Hele hele büyük şehirlerde. Ama küçük yani köylerde yani bunlara ulaşma mümkün olmuyordu. Ha bununla böyle köyler tamamıyla masum, hiçbir kötülüğün olmadığı yerler mi? Elbette değil. Ama kendi çaplarında yaptı. Kötülükleri kendi çaplarında oluyordu. Tamam bu. Yani belki evet köyde de zina oluyordu ama köyde genel evleri olmuyordu. Tamam. Evet orada da yani içki belki yani içiliyor ama orada işte birhaneler, işte o şeyler, gazinolar, işte ne bileyim böyle içki yerleri olmuyor gibi. Tamam yani bunu çoğaltabilirsin. Dolayısıyla aslen hani şehir hayatı daha kötülüklerin daha çok olduğu bir hayattır. Sonra dedi bedeviler daha cesurdur şehirlerden. Bu da çok açık. Çünkü bedeviler o kırsal hayat kendi hayatını yani kendi canını kendisi koruması gerekiyor. Yani bedevi hayat yani kırsal hayat bu demek. Çünkü onu işte koruyan bir asayiş yok. Onu koruyan bir polis teşkilatı yok. Onu koruyan işte yani o muhafızlar yok. Veyahut da onu çevreleyen bir sur yok yani eski şartlarda. Düşman saldırılarına karşı koruyanlar yok. Bizzat kendisini koruması lazım. Kendi ailesi kendisi koruyacak. İşte kendi kabilesi kendisi koruyacak. Dolayısıyla her bir erkek savaşçı olma mecburiyetinde. Ama şehirde her bir erkek savaşçı olma mecburiyetinde mi? Değil. Bilakis şehirde bir kısım savaşçıdır. Onlar işte şehir halkını korumakla memurlar. Ama diğerleri de tüccardır, öğretmendir, yöneticidir, işte şudur budur yani. Sanatkardır vesaire. Tam dolayısıyla yani o kimsenin hatırla. Dolayısıyla yani kırsal bölgede yaşayan yani bedevi bir hayat insanda bu cesareti, savaşçı ruhunu güçlendirir. Ama şehir hayatı neden insanın cesaretini kırar? Hatta özellikle bu şehir hayatı neyle beraber geldiği zaman eğer idare de yönetimde baskıcı bir yönetim ise. Tamam baskıcı bir yönetim olduğu zaman. O zaman hem bir taraftan zaten sen artık yani işte İbn Haldun'un ifadesiyle kadın çoluk çocuk gibi olmuşsun. Yani kadın ve çocuktan farkın kalmamış erkek olarak. Silah dahi taşımıyorsun. Tam nasıl kadın ve çocuk kendi canının korunması için başkasına yani asıl erkeğine muhtaç ise sen de şehirli olarak canını korumak için polise muhtaçsın. Polis seni koruyor, asker seni koruyor vesaire. Kendin hatta silah dahi taşımıyorsun. Tam ama bu kırsal bölgede böyle değil. Bilakis herkes kendi yani kendi ehlini koruma mecburiyetinde kaldığı için her biri kendi özünde o savaşçı ruhunu, o cesaretini muhafaza edebilir ve o yani hür özünü yani. İnsanda var olan aslen o hür özünü muhafaza edebilir. Dediğim gibi bu özellikle şehir hayatında şeyle beraber geldiği zaman baskıcı zorba bir yönetimle beraber çünkü o seni daha da çok yani ezecek ve o eziklik ondan ötürü cesaretin iyice kırılacak hatta bir eziklik üzerinde var olacak. Tamamıyla artık yani bir şey yapamama güçsüz olma o şeysi düşüncesi sana hakim olur. Ha şimdi şu noktaya gelmiştik. Bu önemli. Çok önemli hatta. Şimdi şehir hayatı yani şehir ahalisi ya da şehir hadari yani topluluk bunları koruyan işte polis teşkilatı, ordu vesaire vardır. Yani el mühim yani zarardan koruyan yönetim var, öyle diyelim. Yani şehirliği koruyan kimdir? Yönetimdir. İşte şeriatta mesela, işte hisbe teşkilatı vardır. Halkı, yani kendi nefsinden koruyan ve kendi aralarına birbirlerine yani zulmetmekten koruyan, artı işte yani mücahitler, ordu vardır. Bunlar dış saldırılara karşı toplumu korur, muhafaza eder. Yani yönetim o koruma görevini yerine getirir. Ha şimdi Badiye halkı yani o bedevi topluluk elbette böyle bir durum yok. Onlar kendilerini koruma mecburiyetindeler. Ama yine tabii yönetim altında. O yönetim kim işte? Kabile reisi, aşiret reisi. Onun liderliği altında nedir kabilede kendisini muhafaza eder. Tabi şimdi burada bir ordu, bir asayiş yok. Emniyet güçleri yok. Her biri, her bir erkek kendisi o işi üstlenir. Tamam, her bir erkek kendi bu işi üstlenir. Ha şimdi burada önemli bir mesele. Devreye giren bir yine tabii bir durum. O da nedir? Pekala. Bu toplumu, topluma bu beraberlik bütünlüğü sağlayan bir şey lazım. Tamam, yani o fertleri birbirine kenetleyen, onları birbirine sahip çıkmayı sağlayan, her biri diğerini muhafaza etmeyi sağlayan bir şey lazım, bir sebep lazım. Bir sebep lazım. İşte o sebep nedir? O asabiyet. O köktencilik. Yani o senin her biri, o toplumun içerisinde var olan her bir ferdin kabullendiği, benimsediği ve ölümüne var olduğu bir şey. O asabiyet. O asabiyet diyoruz. O kök. Herkes kökte bir yani. Ha bu şimdi burada tabii olarak buna en yakın olan nedir? Nesep. Tabii olan budur. Yani şimdi insanları tabii şartlarda birbirine bağlayan ilk sebep nedir? İnsan akrabalığı. Nesep, yani sen şimdi bir baba bir anneden doğmuş iki erkeksin. Yani sen en bir, yani en yakın sensin. Tamam? Birinci dereceden akrabasın. İşte sen aynı baba, yani aynı anne babadan doğmuş. Tamam. Bu seni tabii olarak birbirini kenetleyen bir durum, işte bir sebep. Hatta bu işte bu akrabalık bağı, belki sen o kardeşinle hiç de iyi, yani aslında mizacın tutmuyor. Senden çok farklı. Yani eğer dese sorulsak, yani bunu arkadaş edinir misin? Asla edinmezsin belki. Çünkü çok, sana çok ters. Ama kardeşin olduğu için her şeyinle onun için varsın. Tam birbirinize bağlısınız. Dışarıdan herhangi bir zarar geldiği zaman sen onu kendi canın gibi koruyorsun, muhafaza ediyorsun. Hatta kendi canın pahasına onu korursun. O işte o nesep bağı. Tam o nesep bağı en yakın asabiyettir. O toplumun içerisinde tabiatına, yani en yakın asabiyeti nesebidir. Dolayısıyla ilk meydana gelen bağ da budur. Çünkü tabiatta bir değişmez bir kural vardır. Daima tabiat en kolay yolu izler. Tam en zor yolu değil, en kolay. Yani su nasıl yolunu bulur? En kolay nereden akabilirse o yolu izler. Yoksa meşakkatli alanlara girmez. Yok buradan kayanın dibinden, altından, içinden kırarak vesaire buradan geçeyim demez. Bilakis nereden en kolay şekilde akıp gidebilirse oradan akıp gider. Yoksa tabiatta işler öyle yürür. Yani tabiatta, anladınız mı? Yani tabiat derken şu dışarıdaki o yeşillikleri kastetmiyorum sadece. Tabiat yani işin doğal hali. İnsan işin doğal hali. Akışı, doğal akışı. Doğal akışında her şey en kolay. İşte şeriat onun için seni kolaylığa sevk eder. İki zor şey arasında sana kolay olanı tavsiye eder. Sana seni zorluğa değil de kolaylığa yönlendirir. Çünkü işin tabiatı bu. İşlerin doğal akışı bu. Tamam, dolayısıyla şimdi insanlar bir araya geldiği zaman onları birbirine kenetleyen bir şey lazım. En doğal sebep, en yani doğasına, insanın doğasına en yakın sebebi nedir? Akraba bağı. Akraba bağı. Dolayısıyla yani nesep üzerine bahsi götürüyor. Tamam, nesep üzerine bahsi götürüyor. Ama bu nesep, yani bu asabiyet, nesep üzerine kurulan asabiyet başka bir şey de olabilir. Tamam, inşallah benzetme yapacağız inşallah. Ha şimdi buradan, o zaman burada böyle bir asabiyet o toplumu bir arada tutar. Sonra dedik, işte bu neseptir. Bu nesebinde işte saf kalması yönünden bazı şeyler söylemişti. Sonra şuraya kadar geldik. 11. fasıl. Başkanlığın sürekli olarak asabiyet sahibi grubun elinde olacağı hakkında demiş. Yani maksut ne? Şimdi evet, o nesep üzerinden o topluluk meydana geldi. Yani bir kabile düşünün. O kabile bir bütün, beraber hareket ediyor ve dış düşmanlara karşı da hep beraber müdafaa ediyorlar. Onları birbirine bağlayan nedir? O neseptir. Ama neseben herkes aynı değil elbette. Yani şimdi o büyük o akrabalığın kabilenin içerisinde daha yakın nesepler var. Tamam ya, yani ne demek yani, mesela evet kökte bir adam bir kadın. İşte 4 tane oğulları olmuş. Her bir oğlun yine kendisine kendi nesebi var. Evet, her biri şimdi babada birleşiyor. Ondan sonra torunlar dedede birleşiyor. Sonra ondan sonra gelenler işte babanın dedesinde, ondan sonra dedenin dedesinde vesaire böyle ilerliyor. Ha şimdi bu kollara ayrılıyor yani. Tamam, bu nesep kollara ayrılıyor. Her bir kol aynı güçte olmayacak. Her bir kolun gücü yine neye göre şekillenecek? Kendi içerisindeki asabiyetine göre şekillenecek. Yani hangi kol daha asabi ise, kendi nesebine daha çok sahip çıkacaksa, o daha güçlü olacaktır böyle bir kabilenin içerisinde. Dolayısıyla şimdi o kolların içerisinde bir kol güçlü olacak ve diğer kolları kendine boyun eğdirecek. Tamam, yoksa akraba, yani o kabilenin hepsi hükmetmez. O kabilenin içerisinde bir kol hükümdar, yönetici kol olur. Ha şimdi zaten o yönetim güce dayalı olduğu için ne edecektir? O diğer kolları da kendisini itaate zorlayabilmesi için gücünü daha da çok artırmaya çalışacaktır. Dolayısıyla o idare, yönetim hep o kolda kalacaktır. Tam o kabilenin o kolunda, nesebin o kolunda kalacaktır. Bu böyle devam edecektir. Tamam, sonra demiş 12. fasıl. Bir topluluğu onların neseplerinden olmayan birinin başkanlık edemeyeceği hakkında. E bu da açık yine. Niçin? Çünkü işte güce dayanıyor. E gücü de nereden elde ediyor? Nesebinden elde ediyor. Dolayısıyla nesebinden olmayan birisi elbette o nesepten olanlara yönetici olamayacaktır. Bu ancak nasıl belki mümkün olur? Yani bu çok uzun zaman geçer ve o yabancı olan artık o nesepten, artık bir yerde o nesebe artık katılmış olacak. Bu belki 5, belki 6, belki 7 nesil sonra. Onu artık o sorulduğu zaman falan o sonradan gelenler onun ayrı bir nesepten olduğunu bilmeyecekler bile. Onu sadece belki büyükler hatırlayacak, diyecekler ki falan ya bizim babalarımız anlatırdı, o işte falan yerden gelmişti, öyle işte bizimkilerin arasına katılmıştı. Onu belki ne babalar, belki dedeler anlatacak, onlar da kendi baba ya da dedelerinden anlatacak. Ama sonra gelenler o kişiyi kendi nesebinden zannedecek. Yani bu asıl itibariyle yani kendi dedelerinden olduğunu zannedecek. Halbuki durum öyle. Yani bu ancak sonraki neseplerde, yani kuşaklarda belki olabilir ama ilk kuşaklar mümkün değil. Çünkü güç nesebe dayanıyor. Tamam. Şimdi demiş 13. fasıl, asil ve şanı yüce olmanın asaletli bir soydan gelmekle olacağı ve bu sıfatların asabiyet sahipleri için gerçek, diğerleri için mecaz ve benzetme anlamında kullanılacağı hakkında. Yani asalet, yani bu asalet, yani bu nesepteki asalet, bu neyle meydana gelecek? Yani bunun kökü nerede? Yani böyle Allah'ın azze ve celle'nin asil yarattığı bir soy mu var? Bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan gelmedir. Tam dolayısıyla yani insanlar arasında asil bir soy yoktur esas itibarıyla. Tamam, bu sadece Allah'ın azze ve celle'nin seçtiği kulların soyu, yani enbiya soyu. Enbiya soyu da bazı yerlerde başka soylarla karışabilir. Tamam, ama esas itibariyle insan arasında bir asil bir soy, şanlı bir soy yoktur. Ha, o zaman o asalet nereden geliyor? O asaletin gelişi, çünkü o soydan gelen insanlar, yani o kol, işte yani o soy, nesep hep çok yani yüce şeyler yapmış. İnsanlar indinde çok kabul gören ve çok işte ihtiram edilen, insanların hayrına olan şeyler yapmışlar. Dolayısıyla o insan, o soy, insanlar indinde yüksek, yüce bir soy olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Evet, İbn Haldun rahimullah. Tabiatçı bir adamdır. Dersimizin konusu da o. Yani şeylerin altında yatan veyahut da özünde olan tabiatı. Yani o tabii akışı. Tam bir şeyin tabii akışını anlamak. Yani hakikatinin mahiyetini anlamak. Çünkü o hakikatini anladığın zaman, o zaman onun hangi evrenlerden, hangi merhalelerden geçeceğini bilirsin. Hatta burada zorunlu diyebilirsin. Zorunlu geçeceği merhaleler. Çünkü o şeyin tabiatı o. Tamam, bu çok önemli. Yani o şeyin tabiatı odur. Dolayısıyla o tabiatı gelince hareket edecek. Tabiatı gelince hareket etmesi ne demek? Yani onun tabiatına var olan o süreçler, o merhaleler geçecek. Dışarıdan müdahale olabilir. Belki bir merhale daha uzun sürer. Belki daha kısa sürer. Belki o merhaleyi atlar. Tamam, yani dışarıdan müdahale ile bunlar mümkündür, ama kendi özündeki tabiatı o merhalelerin geçmesini, sürecini geçmesini gerektirecektir. Dolayısıyla bunu anlarsan, o zaman o şeyin nasıl meydana geldiğini, nereye doğru gittiğini, sonuç nasıl olacağını anlaman mümkün olur. Şimdi burada önce fertten başladı. Ferdin üzerindeki etkiler. Sonra da son derste artık toplum nasıl meydana gelir? Bundan bahsetti. Ve toplumu ikiye ayırdı esas itibariyle. Çünkü insanın geliştiği bölge, hayat şartları gereğince ya öyle ya böyle olur. Bak, yine tabiatı gereği, yani insanın ya işte bedevi bir topluluk olarak ya da hadari bir topluluk olarak yani vücut bulması, bu nedir? Bu tabii bir haldir. Yani bu böyle gelişir. Ya bu da neye bağlıdır? O toplumun meydana gelmesini sağlayan şartlar. Bölge şartları. Onun üzerine etkili olan. Senin eğer hayatın hayvancılığa bağlı ise, eğer senin hayatın çiftçiliğe bağlı ise, o zaman bu doğrudan bir bedevi bir hayat sende gerektirecektir. Daha çok daha az. Ama o senin bulunduğun o hal seni öyle bir hayata sürecektir. Ama senin ticaretle uğraşman daha ziyade, bu seni hadari bir hayata yönlendirecektir. Çünkü pazar şehirlerdedir. Alım gücü, eşyanın bir araya gelmesi, yani o ticaret malların toplanması, zengin adamların yaşadığı ve özellikle işte o değişik değişik, hatta fuzuli olan, ihtiyaç duyulmayan aslında o eşyaların da eşyaların talipleri şehirde olur. Çünkü lüks hayat, yani zevk için giymek, zevk için yemek, zevk için yaptırmak gibi şeyler, bunlar şehirde olur. Bunlar kırsalda olmaz. Kırsalda insanlar neden? İhtiyaca göre yaparlar, inşa ederler. İhtiyaca göre yerler, içerler. İhtiyaca göre giyinirler. O bulundukları mahalli mekanı da ihtiyaca göre güzelleştirmek isterler. Bundan fazlasına ihtiyaç duymazlar. Ve bundan fazlası yük olur. Onlar için bir meşakkate, bir meşakkate dönüşüyor. Dolayısıyla tamamen o bulunduğu şartlar doğrudan onu etkiliyor. Orada meydana gelen toplumu doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla esas itibariyle ya bedevi bir topluluk meydana gelir ya da hadari bir topluluk, yani şehir topluluğu. Ha şimdi bunu işlemişti, sonra dedik ki yani esas olan nedir, asıl olan nedir? Bedevi topluluktur. Yani bedevi topluluktur. Ha, o bedevi topluluk zamanıyla şehirleşir. Bu da onun tabiatı. Tam bunu da anlamak gerekiyor, önemli. Tam bedevi topluluklar zamanıyla şehirleşir. Çünkü gelişiyorlar. Eğer gelişirse tabii. Gelişmezse olduğu gibi kalır. Aslında ben size bir şey gösterecektim. Gruba da aslında atacaktım ama YouTube'dan indiremedim. Bir videoyla karşılaştım YouTube'da. Bir gezgin Allah halim. Bu bir yerde, Allah nerede? Tanzanya. Tanzanya'da bir kabileyle bir iki hafta mı ne geçiriyor? Yani belgesel. Bu kabile. Kabile avcı bir kabile. Onunla böyle konuşuyor. Zaten yani konuşmaları, dilleri takriben yok. Yani kelime hazineleri belki bilmiyorum kaç kelimeden ibaret. Yani daha ziyade işaretlerle konuşuyorlar. Mesela hayvanı anlattığı zaman hayvanın sesiyle onu anlatıyor. Hayvanın çıkardığı sesiyle anlatıyor. Vesaire yani işte pençelerini gösteriyor, yani aslandan bahsediyor vesaire. Yani bir kelime hazineleri çok az. Konuşurken mesela soruyor, diyor ki yani siz niye yaşıyorsunuz, sizin hayat gayeniz ne? Yani hayatın manası nedir sizin için? Diyor et. Ha? Et. Hayatın gayesi et. Yani avlanmak, hayvan, işte bir hayvanı avlanmak, sonra onun etinden beslenmek. Ha et bulursak diyor mutluyuz diyor. Et bulamazsak diyor mutlu değiliz. Tamam, hayatın yani bütün hayatını dolduran onun hayatı bundan ibaret. Hatırlarsanız daha önce bahsetmişti İbn Haldun, böyle işte Afrika'nın ortalarına vesaire, orada insandan çok hayvana benzeyen topluluklar yaşıyor vesaire demişti ya. İşte şimdi bak, böyle bir topluluğu neye daha, yani neye ilhak edeceksin? İnsan toplumuna ilhak edeceksin yoksa hayvan toplumuna ilhak edeceksin? Evet, şeklen insan. İki ayak üzerinde yürüyor. Ve sureti aynı senin suretin gibi. Kafa, kol, işte göz, burun vesaire hepsi sen gibi. Ama kelime hazinesi düşük. Yani zor kendilerini ifade ediyorlar. Artı hayatları, yani senin benim bildiğim tanıdığım insanlar şu zamanda, ha bu eski yani şu anda, yani bu sene belki çekilmiş veyahut da geçen sene çekilmiş, yani şu anda 2023'te olan bir olay. Yok, 2022 neyse, yani bu 2000 sonrası yani. Tamam, şimdi bunu bak, hayat gayesi nedir? Et. Bu. Bir, et avlanmak. İki de başkaları, başka hayvan yırtıcılarını, onları yırtmaması. O gaye, hayat bundan ibaret. Aslandan korunalım. İşte ne o neydi? Gibonlar mı ne, hani böyle bir maymun türü var. Özellikle onları mesela çok seviyorlar vesaire, böyle yani hayvanları, onları avlanıp onlardan beslenmek. Şimdi bu daha, yani daha çok insan mı daha çok hayvan mı? Daha çok hayvan. Yani insanı insan yapan fikridir, düşüncesidir, üretkenliğidir, çevresini yani bir düzene sokmaktır, çevresine istifade etmektir. Tamam, insanı insan yapan budur. Ama bakıyorsun o bir topluluk, daha ziyade yani karnını doyurmak için bir araya gelmiş bir topluluk. Abi insan böyle olabilir. Bak şimdi esas o yani. Yani geçen derste onları konuştuk. Yani bu insanlar niye bir araya geliyorlar? Çünkü kendileri ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Kendi aralarında yardımlaşarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Her insan işte bak, kendisi ava çıksa, kendisi bir kişi avda ne yapacak, ama 10 kişi ava çıktığı zaman o zaman belki büyük bir hayvan avlayabiliyorlar. ne kadar az o kadar yani zor, ne kadar çok o kadar iyi. Ondan sonra bir de tabii türeme olacak. Yani çiftleşerek çoğalacaklar. O zaman arkadan savaşçılar gelecek vesaire. Ha, bu en esası hal. Ha, şimdi bu topluluk tabii gelişebilir. Aleykümselam. Bu şart değil ama gelişebilir. Gelişirse ne olacak? Geliştikçe artık çevresini değiştirmeye başlayacak. Yeme adetleri değişecek. Yeme adeti değişecek, giyinme adeti değişecek. Yaşadığı yani ortam değişecek. Yani artık bir kültür seviyesi artacak. Bilgi seviyesi artacak. Bu neyle beraber gelecek? Yani bunun temel şartı ne olacak? İşte o yani karnım doyacak mı, doymayacak mı endişesinin kalkmasıyla olacak. Çünkü o var olduğu sürece insan neyin peşine koşacak? O işte etin peşine koşacak. Et veyahut da belki onu bir şekilde öğrenmişse ya tecrübeyle, bu da tabii uzun bir zaman alacak, veyahut da ama yani hariçten bir müdahaleyle işte. Mesela yabancılar gelmiş, onlara misal ziraat nasıl yapılır onu öğretmiş. Belki bir yere yerleşecekler. Orada yavaş yavaş yani durumları iyileşirse ve artık o düşünceleri sadece karnımızı nasıl doyurabiliriz, o düşünceden düşünceyi aşar. Artık yani o dert olmazsa o zaman artık insan ne tefekkür etmeye zaman bulur. Bu sefer artık durumlar değişmeye başlar. Yani artık daha lüks bir hayata meyleder. O lüks hayata meyletmesiyle gelişmeler başlayacak. Çünkü o zaman işte beyin çalışmaya başlayacak. Tefekkür çalışmaya başlayacak. Ondan sonra artık yani durumları değişecek. Ha, bu da bir tabii bir süreç. O onu nereye doğru itecek? İşte şehirleşmeye doğru itecek. Şehirleşme doğrudan ne demek? Ya da işte o güçlü topluluk diyelim evvelinde. Güçlü topluluk nereye doğru gidecek? Bir yönetim lazım gelecek. Dolayısıyla bir yönetim şekli meydana gelecek. Artık nasıl gelirse yani farklı topluluklar, farklı yönetimler oluyor. Dolayısıyla güç kavgaları oluşacak. Ve böyle yani birileri diğerlerine karşı daha güçlü olmaya çalışacaklar. O daha güçlü olanlar gücü neye dayandırıyorlar? Ona göre de o toplumun şekli ortaya çıkacak. Bu saf bir güce dayanan, kuvvete dayanan bir güç olacaksa o zaman yönetimde özellikle onun üzerine bina edecek. Ama bu yani şey bilgi seviyesi ne kadar artarsa o kadar da değişebilir. Mesela bizim zamanımızda artık mesele kaba kuvvette değil. Güçlü topluluklar illa da en çok asker sayısına sahip olması gerekecek olan topluluklar değildir. Bilakis yani etkili silahlarda ne kadar ileri seviyedeyse o kadar da güçlüdür. Ve diğer silahları artık bizim zamanımızdaki diğer silahları işte manipülasyon gibi işte bu sosyal yani internet üzerinden yapılan işleri ne kadar iyi beceriyorsa o kadar da güçlü oluyor. Tam dolayısıyla yani bu değişkendir. El muhim ama birincisi yani bedevi ve hadari hayat bu tabii haller dedik. Sonra demişti ki bedevilerin tam şimdi bedeviler üzerine yoğunlaştı ve dedi ki bedeviler yani hayır ve iyiliklerde şehirlerden daha ileridir. Bunun sebebi nedir? Çünkü bedevi topluluk yani kırsal bir hayat insanı özünü daha çok muhafaza eder. Yani kendi özüne, kendi esasına aslında daha yakındır. Dolayısıyla onun o asıl hali daha çok muhafaza edilmiştir. Artı onu bozacak sebepler de yok. Veyahut da var olan sebepler güçlü değildir ve azdır. Bu şehir hayatını daha fazla şüphesiz. Çünkü şehir hayatı ne demek? İnsanlar yani zengin insanlar artık kendi ihtiyaçlarını yani yeme içme ihtiyacı düşünmeyen bilakis artık yani daha yüksek bir seviyede yaşayan, daha yani yüksek bir hayat standartına sahip olup bundan ötürü lüks bir hayata meyleden, yeme içmeyi seven, giyim giysiyi seven ve işte ona göre de kendilerine bir ortam meydana getiren. Bu ortamda ne oluyor? Yani nefsin çok payı olan, dolayısıyla kötülüklerin de haram, yani fitne fesadın da yoğun olduğu. Dolayısıyla insanlar şehirde daha çok bozulur. Tam daha çok. Aslen böyleydi yani. Bu bizim zamanımızda artık değişti. Çünkü takriben yani köy ve şehir hayatı kalmadı. Tam köyler de şehirleştiği için artık bizim zamanımızda. Köyler de şehir gibi bozuldu. Ama eski düşünün. Yani benim çocukluk dönemlerinde Türkiye'de köy başka bir şeydi. Şehir başka bir şeydi. Köyde çok daha, yani çok daha masum bir hayat vardı şehirden. Şehirde her şey şehirde var. Hele hele büyük şehirlerde. Ama küçük yani köylerde yani bunlara ulaşma mümkün olmuyordu. Ha bununla belki köyler tamamıyla masum, hiçbir kötülüğün olmadığı yerler mi? Elbette değil. Ama kendi çaplarında yaptı. Kötülükleri kendi çaplarında oluyordu. Tamam bu. Yani belki evet köyde de zina oluyordu ama köyde genel evleri olmuyordu. Tamam. Evet orada da yani içki belki yani içiliyor ama orada işte birhaneler, işte o şeyler, gazinolar, işte ne bileyim böyle içki yerleri olmuyor gibi. Tamam yani bunu çoğaltabilirsin. Dolayısıyla aslen hani şehir hayatı daha kötülüklerin daha çok olduğu bir hayattır. Sonra dedi bedeviler daha cesurdur şehirlerden. Bu da çok açık. Çünkü bedeviler o kırsal hayat kendi hayatını, yani kendi canını kendisi koruması gerekiyor. Yani bedevi hayat, yani kırsal hayat bu demek. Çünkü onu işte koruyan bir asayiş yok. Onu koruyan bir polis teşkilatı yok. Onu koruyan işte yani o muhafızlar yok. Veyahut da onu çevreleyen bir sur yok. Yani eski şartlarda. Düşman saldırılarına karşı koruyanlar yok. Bizzat kendisi koruması lazım. Kendi ailesi kendisi koruyacak. İşte kendi kabilesi kendisi koruyacak. Dolayısıyla her bir erkek savaşçı olma mecburiyetinde. Ama şehirde her bir erkek savaşçı olma mecburiyetinde mi? Değil. Bilakis şehirde bir kısım savaşçıdır. Onlar işte şehir halkını korumakla memurlar. Ama diğerleri de tüccardır, öğretmendir, yöneticidir, işte şudur budur yani. Sanatkardır vesaire. Tam dolayısıyla yani o kimse ne hatırlar. Dolayısıyla yani kırsal bölgede yaşayan yani bedevi bir hayat insanda bu cesareti, savaşçı ruhunu güçlendirir. Ama şehir hayatı neden insanın cesaretini kırar? Hatta özellikle bu şehir hayatı neyle beraber geldiği zaman, eğer idare de yönetimde baskıcı bir yönetim ise. Tamam, baskıcı bir yönetim olduğu zaman. O zaman hem bir taraftan zaten sen artık yani işte İbn Haldun'un ifadesiyle kadın, çoluk, çocuk gibi olmuşsun. Yani kadın ve çocuktan farkın kalmamış erkek olarak. Silah dahi taşımıyorsun. Tam nasıl kadın ve çocuk kendi canının korunması için başkasına, yani asıl erkeğine muhtaç ise, sen de şehirli olarak canını korumak için polise muhtaçsın. Polis seni koruyor, asker seni koruyor vesaire. Kendin hatta silah dahi taşımıyorsun. Tam ama bu kırsal bölgede böyle değil. Bilakis herkes kendi, yani kendi ehlini koruma mecburiyetinde kaldığı için her biri kendi özünde o savaşçı ruhunu, o cesaretini muhafaza edebilir. Ve o yani hür özünü, yani insanda var olan aslen o hür özünü muhafaza edebilir. Dediğim gibi bu özellikle şehir hayatında şeyle beraber geldiği zaman, baskıcı, zorba bir yönetimle beraber, çünkü o seni daha da çok yani ezecek ve o eziklik ondan ötürü cesaretin iyice kırılacak. Hatta bir eziklik üzerinde var olacak. Tamamıyla artık yani bir şey yapamama, güçsüz olma, o şeysi, düşüncesi sana hakim olur. Ha şimdi şu noktaya gelmiştik, bu önemli. Çok önemli hatta. Şimdi şehir hayatı, yani şehir ahalisi veyahut da şehir hadari, yani topluluk, bunları koruyan İşte polis teşkilatı, ordu vesaire vardır. Yani el mühim, yani zarardan koruyan yönetim var, öyle diyelim. Yani şehirliği koruyan kimdir? Yönetimdir. İşte şeriatta mesela işte hisbe teşkilatı vardır. Halkı yani kendi nefsinden koruyan ve kendi aralarına birbirlerine yani zulmetmekten koruyan, artı işte yani mücahitler, ordu vardır. Bunlar dış saldırılara karşı toplumu korur, muhafaza eder. Yani yönetim o koruma görevini yerine getirir. Ha şimdi Badiye halkı yani o bedevi toplum elbette böyle bir durum yok. Onlar kendilerini koruma mecburiyetindeler. Ama yine tabii yönetim altında. O yönetim kim? İşte kabile reisi, aşiret reisi. Onun liderliği altında nedir? Kabile de kendisini muhafaza eder. Tabii şimdi burada bir ordu, bir asayiş yok. Emniyet güçleri yok. Her biri, her bir erkek kendisi o işi üstlenir. Tamam, her bir erkek kendi bu işi üstlenir. Ha şimdi burada önemli bir mesele. Devreye giren bir yine tabii bir durum. O da nedir? Pekala. Bu topluma bu beraberliği, bütünlüğü sağlayan bir şey lazım. Tamam, yani o fertleri birbirine kenetleyen, onları birbirine sahip çıkmayı sağlayan, her biri diğerini muhafaza etmeyi sağlayan bir şey lazım, bir sebep lazım. Bir sebep lazım. İşte o sebep nedir? O asabiyet. O köktencilik. Yani o senin her biri, o topluluğun içerisinde var olan her bir ferdin kabullendiği, benimsediği ve ölümüne var olduğu bir şey. O asabiyet. O asabiyet diyoruz, o kök. Herkes kökte bir yani. Ha bu şimdi burada tabii olarak buna en yakın olan nedir? Nesep. Tabii olan budur. Yani şimdi insanları tabii şartlarda birbirine bağlayan ilk sebep nedir? İnsan akrabalığı. Nesep yani sen şimdi bir baba bir anneden doğmuş iki erkeksin. Yani sen en yakın sensin. Tamam? Birinci dereceden akrabasın. İşte sen aynı baba, yani aynı anne babadan doğmuş. Tamam? Bu seni tabii olarak birbirini kenetleyen bir durum işte, bir sebep. Hatta bu işte bu akrabalık bağı, belki sen o kardeşinle hiç de iyi, yani aslen mizacın tutmuyor. Senden çok farklı. Yani eğer sorulsak yani bunu arkadaş edinir misin? Asla edinmezsin belki. Çünkü sana çok ters. Ama kardeşin olduğu için her şeyinle onun için varsın. Tam birbirinize bağlısınız. Dışarıdan herhangi bir zarar geldiği zaman sen onu kendi canın gibi koruyorsun, muhafaza ediyorsun. Hatta kendi can pahasına onu korursun. O işte o nesep bağı. Tam o nesep bağı en yakın asabiyettir. O toplumun içerisinde tabiatına yani en yakın asabiyeti nesebidir. Dolayısıyla ilk meydana gelen bağ da budur. Çünkü tabiatta bir değişmez bir kural vardır. Daima tabiat en kolay yolu izler. Tam en zor yolu değil. En kolay. Yani su nasıl yolunu bulur? En kolay nereden akabilirse o yolu izler. Yoksa meşakkatli alanlara girmez. Yok buradan kayanın dibinden, altından, içinden kırarak vesaire buradan geçeyim demez. Bilakis nereden en kolay şekilde akıp gidebilirsen oradan akıp gider. Yoksa tabiatta işler öyle yürür. Yani tabiatta anladınız mı? Yani tabiat derken şu dışarıdaki o yeşillikleri kastetmiyorum sadece. Tabiat yani işin doğal hali. İnsan işin doğal hali. Akışı, doğal akışı. Doğal akışında her şey en kolay. İşte şeriat onun için seni kolaylığa sevk eder. İki zor şey arasında sana kolay olanı tavsiye eder. Sana seni zorluğa değil de kolaylığa yönlendirir. Çünkü işin tabiatı bu. İşlerin doğal akışı bu. Tamam, dolayısıyla şimdi insanlar bir araya geldiği zaman onları birbirini kenet, onları birbirine kenetleyen bir şey lazım. En doğal sebep, en yani doğasına, insanın doğasına en yakın sebebi nedir? Akraba bağı. Akraba bağı. Dolayısıyla yani nesep üzerine bahsi götürüyor. Tamam, nesep üzerine bahsi götürüyor. Ama bu nesep, yani bu asabiyet, nesep üzerine kurulan asabiyet başka bir şey de olabilir. Tamam, inşallah benzetme yapacağız inşallah. Ha şimdi buradan, o zaman burada böyle bir asabiyet o toplumu bir arada tutar. Sonra dedik işte bu neseptir. Bu nesebinde işte saf kalması yönünden bazı şeyler söylemişti. Sonra şuraya kadar geldik. 11. fasıl. Başkanlığın sürekli olarak asabiyet sahibi grubun elinde olacağı hakkında demiş. Yani maksut ne? Şimdi evet, o nesep üzerinden o topluluk meydana geldi. Yani bir kabile düşünün. O kabile bir bütün, beraber hareket ediyor ve dış düşmanlara karşı da hep beraber müdafaa ediyorlar. Onları birbirine bağlayan nedir? O neseptir. Ama neseben herkes aynı değil elbette. Yani şimdi o büyük, o akrabalığın, kabilenin içerisinde daha yakın nesepler var. Tamam ya, yani ne demek yani, mesela evet, kökte bir adam bir kadın. İşte 4 tane oğulları olmuş. Her bir oğlun yine kendisine kendi nesebi var. Evet, her biri şimdi babada birleşiyor. Ondan sonra torunlar dedede birleşiyor. Sonra ondan sonra gelenler işte babanın dedesinde, ondan sonra dedenin dedesinde vesaire, böyle ilerliyor. Ha şimdi bu kollara ayrılıyor yani. Tamam, bu nesep kollara ayrılıyor. Her bir kol aynı güçte olmayacak. Her bir kolun gücü yine neye göre şekillenecek? Kendi içerisindeki asabiyetine göre şekillenecek. Yani hangi kol daha asabi ise, kendi nesebine daha çok sahip çıkacaksa, o daha güçlü olacaktır böyle bir kabilenin içerisinde. Dolayısıyla şimdi o kolların içerisinde bir kol güçlü olacak ve diğer kolları kendine boyun eğdirecek. Tamam, yoksa akraba, yani o kabilenin hepsi hükmetmez. O kabilenin içerisinde bir kol hükümdar, yönetici kol olur. Ha şimdi zaten o yönetim güce dayalı olduğu için ne edecektir? O diğer kolları da kendisini itaate zorlayabilmesi için gücünü daha da çok artırmaya çalışacaktır. Dolayısıyla o idare, yönetim hep o kolda kalacaktır. Tam o kabilenin o kolunda, nesebin o kolunda kalacaktır. Bu böyle devam edecektir. Tamam, sonra demiş 12. fasıl. Bir topluluğu onların neseplerinden olmayan birinin başkanlık edemeyeceği hakkında. Bu da açık yine. Niçin? Çünkü işte güce dayanıyor. Gücü de nereden elde ediyor? Nesebinden elde ediyor. Dolayısıyla nesebinden olmayan birisi elbette o nesepten olanlara yönetici olamayacaktır. Bu ancak nasıl belki mümkün olur? Yani bu çok uzun zaman geçer. Ve o yabancı olan artık o nesepten, artık bir yerde o nesebe artık katılmış olacak. Bu belki 5, belki 6, belki 7 nesil sonra. Onu artık o sorulduğu zaman falan, o sonradan gelenler onun ayrı bir nesepten olduğunu bilmeyecekler bile. Onu sadece belki büyükler hatırlayacak, diyecekler ki falan, ya bizim babalarımız anlatırdı, o işte falan yerden gelmişti, öyle işte bizimkilerin arasına katılmıştı. Onu belki ne babalar, belki dedeler anlatacak, onlar da kendi baba ya da dedelerinden anlatacak. Ama sonra gelenler o kişiyi kendi nesebinden zannedecek. Yani bu asıl itibariyle yani kendi dedelerinden olduğunu zannedecek. Halbuki durum öyle. Yani bu ancak sonraki neseplerde, yani kuşaklarda belki olabilir ama ilk kuşaklar ve mümkün değil. Çünkü güç nesebe dayanıyor. Tamam. Şimdi demiş 13. fasıl, asil ve şanı yüce olmanın asaletli bir soydan gelmekle olacağı ve bu sıfatların asabiyet sahipleri için gerçek, diğerleri için mecaz ve benzetme anlamında kullanılacağı hakkında. Yani asalet, yani bu asalet, yani bu nesepteki asalet, bu neyle meydana gelecek? Yani bunun kökü nerede? Yani böyle Allah'ın azze ve celle'nin asil yarattığı bir soy mu var? Bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan gelmedir. Yani dolayısıyla yani insanlar arasında asil bir soy yoktur esas itibarıyla. Tamam, bu sadece Allah'ın azze ve celle'nin seçtiği kulların soyu, yani enbiya soyu. Enbiya soyu da bazı yerlerde başka soylarla karışabilir. Tamam, ama esas itibariyle insan arasında bir asil bir soy, şanlı bir soy yoktur. Ha, o zaman o asalet nereden geliyor? O asaletin gelişi, çünkü o soydan gelen insanlar, yani o kol, işte yani o soy, nesep hep çok yani yüce şeyler yapmış. İnsanlar indinde çok kabul gören ve çok işte ihtiram edilen, insanların hayrına olan şeyler yapmışlar. Dolayısıyla o insan, o soy, insanlar indinde yüksek, yüce bir soy olmuş. Oradan asaletini aslen soy kazanır. Ha şimdi bu soy elbette ne? Bu, yani bu iyiliğini koruyabilirse asil bir soy olarak kalır. Dolayısıyla bak, diyor ki asil ve şan yüce olmanın asaletli bir soydan gelmekle olacağı ve sıfatların asabiyet sahipleri için gerçek manada. Yani asabiyeti varsa, yani şimdi bizim konumuz nesep sahibiyse ve bunu muhafaza ediyorsa ve o nesebin de ortaya koyduğu işte bu iyilikleri muhafaza ediyorsa, o zaman asaleti de hakiki manada devam edecektir. Ama bu bir zamanlar asil bir soymuş, asalet kazanmış, sonra bu asaletini kazandırmış olan vasıflarını yitirmiş. Ve bu genelde dediği gibi şehirde yaşayanlarda oluyor. O zaman bu artık bu asalet aslen yani bir gerçeğin bir karşılığı, gerçek bir karşılığı kalmamış bir manaya dönüşüyor. Yani mecazi oluyor. Hakiki değil. Bu özellikle şehirlerde söz konusu. Şehirler o asabiyetini güçlendirecek vesileleri kaybediyorlar. İşte cesaretini, savaşçılığını, iyiliğini, doğruluğunu, dürüstlüğünü, bunlar. Bunlar nerede muhafaza ediyor? Buna bedeviler kendi arada muhafaza edebiliyorlar, çünkü buna muhtaçlar. Tamam, anlaşıldı mı? Bilmiyorum, o anlaşıldı mı? O çok önemli bir mesele. Biz bir kabileyiz. Hayat şartlarımız çok zor. Açık alanda yaşıyoruz. Her an birileri bize saldırabildiği gibi hayvanların saldırısına da uğrayabiliriz. Tamam, başka şeyler de aramıza bir hastalık girebilir. Bir mikrop aramıza girebilir. Ondan sonra yani bize şey yok ya, ilerlemiş yani tıbbi müdahale yapabileceğimiz şey, sebepler yok. Basit belki mikroplar, virüsler bizi, bütün kabileyi belki öldürecek Allah'ın izniyle. Yani her birimiz birbirimize muhtacız. Her birimiz birbirimize muhtacız. Şehirler böyle değil. Tamam, şehirde herkes herkese muhtaç değil. Çünkü herkes belirli bir alanı işliyor. O alanda zaten çok daha çok fazla insanlar var. Dolayısıyla o olmasa onun yerine diğeri gelebilir. Yani şimdi mesela beni koruyan asker, asker ölmüş, onun yerine başka bir asker gelecek. Zaten isimleri bile belli değil. Rakamları var. Rakamları var yani. O kadar önemsizler. Rakamdan ibaretler. İsimleri bile yok. Rütbeyle önemli oluyorlar. Düşük rütbeyle de, yani rütbesine göre değer kazanıyor. Polis de böyle. Ama biz kabile olarak şimdi, bizim her birimiz birbirimize muhtacız. Her bir erkek önemli. Çünkü her bir erkek savaşçı. Ve her bir erkek kabileyi güçlendiriyor. Her bir erkeğin yokluğu kabileyi zayıflatıyor. Dolayısıyla bizim aramızdaki alakalar, ilişkiler çok daha güçlü olacak. Çünkü ben sana muhtacım. Ben senin kalbini kırmak istemem asla. Ben sana yalan konuşmam. Ben seni kandırmam. Ben senin herhangi bir malına, mülküne ihanet etmem. Ben senin namusuna göz dikmem. Tamam, çünkü ben sana muhtacım. Sen de aynısını bana yapıyorsun. Dolayısıyla bizim aramızda asıl olan nedir? Doğruluktur, muhabbettir, saygıdır. Ha, birbirini benimsemektir. Ama şehirler aralarında hiçbir alaka yok ki. İşte geçenler dediğimiz yani, hatta yani o bak şimdi nesep aslen doğan en yakın sebeptir. Asabiyet sebebidir nesep. Ama şehirlerde bakıyorsun amca oğulları birbirlerini tanımıyor bile. Tanımıyor, bilmiyorlar yani. Amca oğlu yani. Amca oğlu ne demek? Yani babasının kardeşinin oğlu yani. Aslında kardeşi. Kardeşi gibi. Ama nerede yaşadığını belki bilmiyor. Veyahut da şehirde, hangi şehirde yaşadığını biliyor ama hali nedir, ne bilmiyor. Çocuğu hastalanmış belki, haberdar değil. Belki çocuğu vefat etmiş, bilmiyor. Ama amca oğlu. Ha şimdi bu mesela, böyle bir durum bedevi hayatta mümkün mü? Mümkün değil. Tam bedeviler arasında amca oğulları birbirinden haberdar olmamaları mümkün değil. Bırak amca oğullarını, o amca oğullarının daha sonraki kuşaklar dahi birbirinden haberdar olurlar. Sırf o yani o kabile ismi ya da o yani o nesep, o isim dahi yeterlidir onları harekete geçirmek için. Tam dolayısıyla yani burada insanlar arası, o insanlar arası bağlar çok daha güçlüdür bedeviler arasında. Bu şimdi şehirlerde böyle değil. Şehirler işte bunu kaybetmişler. O bütün o vasıfları yani o asaleti meydana getiren tam vasıfları kaybediyorlar. Cesaretlerini kaybediyorlar, doğruluklarını kaybediyorlar, dürüstlüklerini kaybediyorlar, iyiliklerini kaybediyorlar. O şehir hayatı ne ediyor? İnsanı bozuyor. Yani böyle işte hepimiz biliyoruz, hepimiz şehirliyiz. Yani şehir hayatı insanı nasıl bozduğunu biliyoruz. Nasıl sen şehir hayatını kendini korumakla mücadele verdiğini. Bak o dertleri biz burada, o dertlerimiz var mı? Dertlerimiz yok. Ha elhamdülillah bunun bir sebebi çünkü burada İslam'ın hakimiyeti var. Tamam. Ama bak hiç İdlib'e, İdlib'de aynı sıkıntılarla karşı karşıya gelmeyeceğini. Ama burada o derdimiz yok. Yani burasıyla İdlib'i ayıran nedir? Vasıf nedir? Çünkü burası kırsal. Ama İdlib şehir. Onun için bak burada bizim kadın derdimiz yok. Kadınlar şöyle çıkıyor, böyle çıkıyor. Sadece şurada birkaç kilometre ileriye gittiğimiz zaman şurada o küçük şehir, kasaba. Bak orada o sıkıntılar başlıyor değil mi? Ama şurada o derdimiz yok. Ha şimdi düşün burası daha da kırsal olsa hiç olmayacak. Düşün ki sadece bizim evlerimizden, hanelerimizden oluşan küçük bir köy düşün. Hiç olmayacak Allah'ın izniyle. Tamam işte ne kadar yani bedevilik bütün bu değerleri muhafaza edebilmek demek aslen. Hadarilik bu değerlerin yavaş yavaş kaybolması demek. Ama işte bedevilik de nereye doğru gidiyor? Hadareliğe doğru gidiyor. O da o işin tabiatı. Yani o zaman tamam. Yani orada bir gelişme kat edeceksin. Kaçınılmaz. Ama işte o gelişmeyi kontrol etmen lazım. Tamam işte yani bedeviliğini kaybetmemen lazım başka bir tabirle. Evet gelişeceksin. Hadari olacaksın. Ama bedeviliğini de kaybetmemen lazım. Tamam. Ha, o zaman yani bu asalet insan yani insan bir nesebe gelen asalet onun iyiliğindendir. Şerefi iyiliğindendir. Ha bunu kaybediyor işte onun için şehirlerde yani o asil soy devam ediyor ama nerede? Kağıt üzerinde. Asalet falan kalmamış. Bakın bugün mesela yani bizim için en asil, en şerefli soy hangi soydur? Resulullah s.a.v'ın soyudur, Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt'i sevmek imandır. Tam imandandır. Ama bak bugünkü Ehl-i Beyt'e yani hiçbir asalet kalmış mı yani? Birçoğunda, ekserinde. Çok azı müstesna. Asalet, masalet, şeref, meref kalmamış. Kimisi İslam'dan zaten çıkmış. Kimisi İslam'dan çıkmamış olsa da yani normal dünyevi bir hayat yaşıyor. Davayı terk etmiş. Gibi. Veyahut da işte mesela Türkiye'de Osman soyu, Osmanlı yani Osman hanedanı. Hala var yani hanedana mensup olanlar. Peki onlar asil mi? Hangi asalet kalmış? Tamam mı? Kadınları ekseri açık. Erkekler zaten yok. Allah'ım. Yani asalet masalet kalmamış yani. Yani o suyu, o soyu temsil ediyor ama o soyun asaleti sadece kağıdın üzerinde, isimde kalmış. Kendi özünde artık öyle bir asalet, şeref kalmamış. Sonra 15. fasıl demiş ki asaletin bir nesil içinde dört baba yani dört kuşak ile son bulacağı hakkında. Tamam yani o toplumu bak o toplum bir yani bir kurucu bir nesil var. Sonra o kurucu neslin ardından gelen o kurucu nesili taklit eden nesiller kuşaklar gelir. Ya bu bir kuşak olabilir ya da iki üç kuşak olabilir. Ama her bir kuşakla ne edecektir? Yani o yıkıcı kuşak yakınlaşacaktır. Ya bu işin tabiatı yine. Tamam, çünkü o ilkin, bak ilkin o kabileyi kuranlar bir davaları var, bir mücadeleleri var. İşte o ortam içerisinde o bölgede mücadele vermişler ayakta kayan hayatta kalabilmek için. Dolayısıyla onlar şimdi bak ilk çocuklar gelmiş, erkekler gelmiş. Erkekleri büyütmüşler, yetiştirmişler. Değerini biliyorlar. Yani. Hangi zorluklarla, hangi meşakkatle o aile kuruldu bunu biliyorlar. Ya şimdi o ilk kuşak yani oğul veyahut da oğullar onlar yine babayı tanıyorlar. Babanın verdiği emeği, yaşadığı sıkıntıları da müşahede etmişler. Onlar da yani kısmen yaşamışlar. Dolayısıyla onlar da o yani o kurucu kuşuğa yakınlar. Dolayısıyla onlar da yine o yani o ailenin, nesebin, işte asabiyetin değerinin farkındalar. Ama şimdi o baba kuşak gibi aynı meşakkete girdiler mi? Aynı emeği sarf ettiler mi? Hayır, orada bir eksilme var. Şimdi bu kuşağın sonrasındaki kuşak, yani bu oğulların oğulları, yani torun kuşağı şimdi, bu torun kuşak sadece babanın anlatmalarından biliyor artık. Kendisi müşahede etmemiş, kendisi yaşamamış. Ha, anlatıyor baba belki, ya babam böyle böyle çok zor şartlardan, işte bu aileyi böyle zor şartlarda kurmuşlar. İşte buraya yerleşmişler ama çok yani çetin şartlar altında yaşamışlar. Zor geçirmişler. Anlatımdan ibaret. Torun artık daha rahat bir ortamda doğmuş. Daha rahat bir hayat yaşıyor. Ha şimdi torunun oğlunu düşün. O onun için artık bu uzakta olan hikayeler. Onun oğlu, torunun torunu o daha da uzaklaşıyor. Dolayısıyla artık esasta o ailenin kurulduğu o değerleri artık onlar yakinen bilmiyorlar. Hikayelerin ibaret. Durum da değişmiş. Aile genişlemiş, güçlenmiş, zenginleşmiş. Artık yani o ilk zamandaki o sıkıntılar da yok. Hayat kolaylaşmış. Dolayısıyla onlar başka şeyleri kendisine vermişler. Tüketim, yaşa yani hayat, güzel hayat vesaire. Hatta belki şehire göçmüşler. Şehir hayatı başlamış. Dolayısıyla artık onlar o yani kurucu üyelerin, tam o kurucu kuşağının ortaya koyduğu şeylerin artık değerini bilmiyorlar. Unutmuşlar hatta belki terse dönmüş. Dolayısıyla onlar şimdi ne olacak? Onlar yıkıcı kuşak olacak. Ve burada dört kuşaktan bahsediyor. Evet yani genel yani çoğu zaman belki dört kuşak olabilir ve burada bazı şeylerle onu destekliyor. Ama bu ile dört kuşak olması gerekmiyor. Ama o yani o zayıflama, kuşaktan kuşağa zayıflama bu muhakkak var. Ha bu şimdi neye bağlı? Bu sonraki bu mukallit kuşaklar ne kadar çok ve ne kadar taklitçiler? Ne kadar yani o ilk kuşağın değerlerine ne kadar çok sarılıyorlar? onları ne kadar çok benimsiyorlar, ne kadar çok müdafaa ediyorlar ona bağlı. Buna kadar çok devam ederse o kadar da o nesep devam eder. O aile yani ilkin kurulmuş olan o aile devam eder. Ama bunu ne kadar tez terk ederlerse o kadar da o aile tez, o kadar tez kaybolur. Sonra demiş 16. fasıl, çöllerde ilkel şartlarda yaşayan kavimlerin üstün ve galip gelmeye diğer milletlerden daha muktedir oldukları hakkında. Tamam, şimdi buradan o zaman yola çıkarak dedik Bedeviler daha cesaretlidir, daha savaşçıdır, daha dürüsttür, daha yani tutucudur kendi aralarında, birbirlerine karşı daha tutucular. Dolayısıyla daha yani daha güçlüler. Ve o güç, o daha güçlü olmaları onları elbette diğer başka yani topluluklara karşı onları yani muzaffer kılacaktır. Yani muzaffer kılacaktır. Dolayısıyla bu yani bedevi topluluklar daha vahşi, tam yani daha vahşi ne manada, daha saldırgan, daha çok fedakar, daha gözü daha çok dönmüş, daha delikanlı olurlar bedevi topluluklar. Bu vasıfları da onları başka topluluklara karşı güç daha güçlü kılar, yani galip kılar. Özellikle bu işte şehirleşmiş topluluklara karşı. Çünkü şehirleşmiş topluluklar artık bu vasıfları kaybetmişler. Ve başka şeyler bunların yerine gelmiş. Tamam, yani bu aynı zamanda bak yani bedevi topluluklar savaşçı topluluklardır. Savaşçı topluluk ne demek? Orada hükmeden nedir? Savaşçı topluluğun hükmeden nedir? Güç. Kim en güçlüyse o yöneticidir. Ve o gücünü ortaya koyar. Ortaya koyma mecburiyetini, eğer o gücünü ortaya koymazsa o zaman kimse ona itaat etmez ki. Dolayısıyla elbette bazen birilerini dövecek. Bazen birilerinin ayağını kıracak, hatta bazen birilerini öldürecek. Bazen zulmedecek. Tamam, güç ortaya koyması lazım. Yani eğer gücünü göstermezse, ben burada en güçlü benim. En çok benim sesim çıkar. Kimse bana itiraz edemez. İtiraz edeni indiririm. Demezse o zaman öyle topluluklar ona boyun eğmez ki. Dolayısıyla bakın bütün savaşçı topluluklar hepsi neye, hangi bu sisteme göre çalışıyor? Yani içlerindeki düzen buna göre kurulmuştur. Aralarında en güçlü yöneticidir. Peki o nereden en güçlü olduğunu anlıyoruz. Çünkü işte onu belki öldürüyor, bunu öldürüyor. Ona göre de en güçlü oluyor işte. Yani o vahşeti, tamam. Yani burada galip gelen fikir değildir. Savaşçı topluluklarda galip gelen fikir değildir. Abi biz hadi gel konuşalım, halledelim. Böyle hallolmaz sıkıntı, sorunlar böyle halletmezler. Savaşçı topluluklar nasıl hallederler? Hadi gel meydana savaşalım. Kim kimi yenerse o haklıdır. Çünkü güç, yani o doğruluğu temsil eden güçtür. Er meydanı. Hadi gel çık. Adamsan çık karşıma. Sen beni yer, sen daha güçlüysen beni yeneceksin, ben seni boyun eğeceğim. Sen daha güçlüysen ben daha güçlüysen, o zaman ben seni yeneceğim, sen bana boyun eğeceksin. Ama hadari topluluklarda bak o savaşçılık, o cesaret, o güç, o gittiği için, azaldığı için, hatta belki gittiği için, tam kaybolduğu için nasıl hallediyorlar? Hadi gel konuşalım. Sen söyle, sen delillerini getir, ben delillerimi getireyim. Bunu güzellikle halledelim. Ha biz halledemezsek birisi araya girsin. O aramızda, yani aramızı bulsun. Tamam. Ha bu şimdi, biz şimdi yani işin tabii, saf hali üzerinden konuşuyoruz. Tamam. Dolayısıyla şimdi böyle savaşçı bir topluluk mu galip gelecek, yoksa böyle yani hadari fikirle, düşünceyle, işte anlaşarak, sulh ile mesela halledecek olan bir topluluk mu? Elbette yani savaşçı topluluk, bu vahşi topluluk yani daha güçlü olacak, galip gelecektir. Hatta bunu diyor hayvanlarda da görebilirsin. Hayvanlarda görebilirsin. Bak yabani olan işte dışarıda yaşayan, aleykümselam, mesela kedileri, sokak kedisini al, bir de ev kedisini al. Hangisi daha yumuşak huyludur? Hangisi daha çekingendir? Hangisi daha korkaktır? Ev kedisi. Ev kedisi. Çünkü ev kedisi artık onun yani belirli bir alanı var. Orada işte kendisine yemeği verilir. O bir başkalarına saldırmaya muhtaç değil. Kendi bölgesini korumaya, muhafaza etmeye artık ihtiyacı yok. Çünkü zaten bir evde yaşıyor. Yani. Dolayısıyla bak o aslen o kedinin tabiatında var olan o avcı olmak, işte savaşçı olmak, saldırgan olmak, bunu kaybediyor zamanında. Ama sokak kedisine bak. Aa, sokak kedisi asla. Tamam. Ona gidip bir sokak kedisine gidip de yani ona işte bir seveyim vesaire. Yapamazsın, seni hemen sana saldırır. O vahşetini muhafaza eder. Tamam. Bunun gibi de insanlar işte Bedevi'de şehirleştiği zaman o bütün o vasıflarını yitiriyor. Yani yitiriyor. Ondan sonra işte o şehir idaresi ona galip geliyor. Şehirdeki idare artık o Bedevi'ye, şehirleşmiş olan Bedevi'ye galip geliyor. Onun kendisine boyun eğdiriyor ve onu artık yönlendirebiliyor. Tamam. 17. fasıl diyor ki asabiyetin yöneldiği nihai noktanın hükümdarlık olduğu hakkında. Tabii çünkü ne? O asabiyet gelişiyor. Güçleniyor. Sayısı yani şimdi o kabileyi düşün. Kabile sayısı arttıkça, gücü arttıkça ne edecek? Başka kabilelere saldıracak. Çünkü tabiatı vahşi. Bedevi tabiat vahşi bir tabiattır. Saldırgan bir tabiat. Güç peşinde olan bir tabiat. Çünkü öyle kendisini ancak ispat edebiliyor. Dolayısıyla bunu kendisini nerede gösterir? Başka kabilelere saldırarak. Onları da kendine ilhak ederek. Ha burada şimdi en kolay hedefler ne olacak? Yani işte o şehirleşmiş topluluklar. Çünkü onlar savaşçı değil. Dolayısıyla özellikle onlara saldıracak ve onları yani alacak. Birincisi, ikincisi yani bir kolay hedeftir. İkincisi çünkü onlarda arzuladıkları şeyler de var. Çünkü onlar da işte o kadınlar, o altınlar, işte yeme içme vesaire, o güzel elbise, hepsi onlarda var. Dolayısıyla onları da istiyorlar, isteyecekler. Yani ne edecek? Yani zamanıyla kabile ne edecek? Genişleyecek, büyüyecek, güçlenecek, zenginleşecek. Yani zenginleşecek. Ha, o zenginleşmeyle beraber işte o bütün o aldıkları yani galip geldikleri toplulukların o zenginlikleri de kendilerine alacaklar, mülk edinecekler. O da onlarda yavaş yavaş ne bir lüks bir hayat meydana getirecek. Yani onlar da yavaş yavaş yani bozulmaya başlayacaklar. Ama yani o özlerinde o vahşi tabiat değişmediği için tabii bu nereye doğru? Daha çok. Ve iktidar, idare yani devlete doğru bir arzu olacak. Tamam, tabii olarak. Evet, demiş ki burada mesela bir şey diyor ki 189 17. fasıl asabiyetin yöneldiği nihai noktanın hükümdarlık olduğu hakkında. Şimdi daha cesur, daha işte güçlü yani savaşçı oldukları için ne edecekler? Yani yavaş yavaş başka kabilelere ve başka topluluklara galip gelecekler. Bir kişinin de asabiyeti, yani o toplumda asabiyeti itibari diğerlerinden çok daha güçlü olması gerekir. Aksi takdirde biri bir yöneticiden beklenen görevi yerine getirmeye muktedir olmaz demiş. İşte toplum içinde bu görevi yerine getirmek riyasetten daha ileri bir şey olan hükümdarlıktır. Tam burada riyaset ile hükümdarlık arasını ayırıyor İbn-i Haldun. Çünkü riyaset yani reislik, insanların o toplumun kendi iradeleriyle o insana tabi olmalarıdır. Yani onlar ne diyorlar? Onu kendilerine reis kabul ediyorlar. Dolayısıyla kendi iradeleriyle ona tabi oluyorlar. Hükümdarlık ise diyor, güce dayanarak o topluma yönetici olmak. İsteseler de istemeseler de onu, o toplumu yönetmek. Tabii şimdi bu hükümdarlık işte neye dayanıyor? Güce dayanıyor. Hakiki güce dayanıyor. Tam şimdi tabii bu güç nedir? Asabiyetidir. Asabiyeti de nedir şimdi burada? Yani o, yani arkasına duran, ona körüne bağlanmış tam işte o topluluk. Onları işte gidin falanları vurun, öldürün, savaşın vesaire dediği zaman yani bir lahza beklemeden bunu yapacak olan, itaat edecek olan insanlar var. Arkasında dolayısıyla güç. Dolayısıyla yani yönetiyor. O zaman bu yani hükümdarlıkla riyaseti böyle ayrılmış. İşte asabiyetin dünyayı hedefi ise hükümdarlıktır diyor. Riyaset değil. Şu riyaset nereden geçiyor? İnsanları ikna etmekten geçiyor. Ama hükümdarlık o işte o mutlak güce dayanıyor. Tam mutlak yani bu bağlamda. Dolayısıyla asabiyetin nihai hedefi hükümdarlıktır. Bir kabile içinde dağınık sülaleler ve birçok asabiyet varsa bu durumda diğerlerinin hepsinden daha güçlü olan bir asabiyetin olması gerekir. Yani değişik tabii kollar, sülaleler varsa o zaman o lider sülalenin bir asabiyeti, güçlü bir asabiyeti olması lazım. Bu asabiyet diğerlerine galip gelecek ve onları kendisine tabi kılarak kendi etrafında birleştirip kenetleyecektir. Sanki böylece ortaya çok daha büyük ve tek bir asabiyet çıkacaktır. Tamam işte o tabii bu esas yani şimdi bu tabii ne durumda söz konusu olacak. Yani çünkü hepsi aynı köke dayanıyor. Ama farklı kollardan, sülalelerden. Ha şimdi bir sülale diğer sülalelere galip geldiği zaman o zaman ne edecek? O diğer sülaleleri de birleştirecek ve kökte yine birleşecekler. Bu tabii çok daha büyük bir asabiyet meydana getirecek. Tamam, dolayısıyla yani bu tür şeylere yani asabiyete ehemmiyet verilmesi ve dikkat edilmesi lazım. Yani o, yani bu asabiyeti oluşturmakta ne kadar başarılı ise aslında o yönetici yani o hükümdar o kadar da yani güçlü olur. Tamam, o kadar o yönetici güçlü olur. Evet, tabii güçlendikçe şimdi diğer yani başka yani topluluklara da saldıracaktır. Onu da tabiatı gereğince saldıracak ve onu kendisini ilhak etmeye çalışacak. Böylece gittikçe güçlenecek. Bu büyüme demiş ve genişleme eğilimi devlet olma gücünü ele geçirene kadar devam eder. Bu ya işte dönemine ulaşmış artık yani artık son dönemine ulaşmış, artık zayıf düşmüş, tam hastalanmış mesela başka topluluk, başka devletleri onlara saldıracak. Onları yani kendisi ilhak edecek. Veyahut da mı diyor, mesela böyle olmayan devletler, yani güçlü olan, kendisi gibi daha güçlü olan devletler, onlar demiş daha ziyade asabiyet sahibi kimselerin yardımına, desteğine ihtiyaç duyan ve bu asabiyet sahiplerinin yardımcıları arasına katmaya istekli bir devletle karşılaşırsa o zaman da maslahatlarına uygun olarak bu devlete yardım edip destek olurlar. Yani o devleti yıkamıyor çünkü gücü yetmiyor ve o devletin de yardımcılara ihtiyacı var. Yani onların da maslahatları gereğince güçlü bir müttefiye ihtiyacı var. Bu kabilenin, bizim kabilenin de devletleşmiş olan bu kabilenin de yani güçlü müttefiye ihtiyacı var kendi maslahatları gereği. Dolayısıyla ne eder? Onlarla anlaşır diyor. Tamam. Yani maslahat elbette yine çünkü artık devletleşmiş, artık bunları bu tip şeyleri anlayabiliyor. Dolayısıyla yani maslahatına bakıyor. Eğer bu diğer güç ile ben o gücü yenebilirsem saldırır onu kendi mülküne geçirmeye çalışır. Ama buna güç yetiremeyecekse o zaman onunla anlaşmaya çalışır. Ki yani maslahatını koruyabilsin. Bu destekleri sayesinde devlette sahip olacakları idarecilik, tek bir hükümdarın bulunduğu hükümdarlık şeklinde daha düşük olsa da, yani bölge hükümdarlığı daha düşük olsa da, sonuçta bu da bir çeşit hükümdarlıktır. Tamam, evet. Yani şimdi o yapının hükümdarı kendisi olmayacak. Ama onunla ittifak edecek. Dolayısıyla yine bir nevi tam bir hükümdarlık olacak onun üzerinde. Dolaylı yollar. O onun üzerinde hükümdar, o da bunun üzerinde hükümdar olacak. Yani iki tarafta kendi maslahatlarını koruyabilecekler. Yani o zaman ya o devleti, yani o saldırdı der, ya kendisi ilhak edecek, mülk edinecek veyahut da onunla bir ittifak kuracak. Ya bu yolları arayacaktır. Asabiyet, ya çünkü hükümdarlık arzusunda, o hükümdarlık işte ya almak veyahut da ittifak edip ondan istifade etmek olacak. Tamam, sonra demiş 18. fasıl, kabilelerin devlet olmalarının önündeki engelin lükse ve sefahata dalmaları olduğu hakkında. Tamam, bu bir şimdi kabilenin, yani bedevi bir toplumun devlet olmayı engelleyecek, devlet onu devletleşmekten engelleyecek olan sebeplerin başında getirdiği lükse ve işte böyle sefahata dalmaları. Diyor ki bir kabile asabiyeti sayesinde ve asabiyetiyle orantılı olarak bolluk ve lüks içinde yaşayanlar üzerinde hakimiyet kurarsa, asabiyeti sayesinde, ha çünkü işte onu gücü sağlayan o an bununla beraber artık saldırıyor, sağa solu yani alıyor, ganimet alıyor diyelim, zenginleşiyor. Dolayısıyla artık o asabiyeti orantısında ne edecektir? Bir lüks bir hakimiyet, lüks bir hayatta kendisi gösterecektir. Onların nimetlerine ve refahına da ortak olacak. Veya bu tür nimetler ortak olması bir başka devlete verdiği destek ve yardımlar sayesinde de mümkündür. Eğer bu devlet kimsenin onu ele geçirmeye ve iktidara ortak olmaya heveslenmeyeceği kadar güçlü olursa, yani ittifak ettiği devlet güçlü olursa, o zaman kabile ona tabi olmakla elde edeceği nimetlerle yetinerek o devlete itaat eder ve himayesine girer. Böyle bir durumda devleti ele geçirmek için hiçbir emele sahip olmazlar. Düşündükleri tek şey o devletin gölgesi altında rahat bir şekilde ve ulaşabilecekleri en üst derecede bolluk ve lüks içinde yaşamak. Güzel evlerde oturup güzel elbiseleri giymektir. Bu şekilde bedeviliklerinden kaynaklanan haşinlik ve kabalıkları gider. Asabiyetleri ve cesaretleri zaman içinde zayıflar. Tamam. Yani ne diyor? Yani güçlendikçe, saldırdıkça, çünkü o tabiatın o vahşet, o saldırganlık onu ne ediyor? Sürekli yani savaşa itiyor ve hakimiyetini genişletmeye itiyor. Dolayısıyla zayıf olan topluluklara saldırıyor ve onların bütün o mallarını işte kendisine mülk ediniyor. Bu derece, bu süreç, bu şekilde sürekli güçlenecektir diyor. Ha şimdi daha büyük topluluklarla karşı, yani devletlerle karşılaşacak. Kendisi de artık devletleşmiş. Devletlerle karşılaşacak. Ya o devlet zayıftır, yani artık o son merhalelerine, o yıkıcı kuşakların devleti yönettiği merhalelere gelmiştir o devlet. Dolayısıyla onları savaş yoluyla ilhak edecek kendisi. Ama eğer bunlar güçlü devletlerse henüz hala, o zaman onlarla savaşamayacak, ne diyecek? İttifaklar kuracak. Bu surette onlardan istifade etmeye çalışacak. Ha şimdi bu devlet daha güçlü bir devlet ise, ittifak ettiği bir devlet ve o devlet şimdi o ittifak içerisinde ona işte bir rahat bir hayat sağlayabilecekse, o zaman ne diyecek? Bununla yetinecektir diyor. Tabii şimdi buna yetinmek onda neyi sağlayacak? Yavaş yavaş o tabiatını kaybetmeye başlayacak. Çünkü hakikatte onun himayesi altında yaşıyor. O daha güçlü olan devletin himayesi altında yaşıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş ne edecek? O tabiatını kaybedecek. Onun yerine işte o yani lüks bir hayat gelecek. Tamam. Bağlayacağız inşallah. Onların çocukları, torunları da bu bolluk içinde yaşarlar ve asabiyetlerini korumak için yapılması gereken gerekli işlerle ilgilenmezler. Şimdi bunların torunları elbette artık o lüks içerisinde büyüyecekler, yetişecekler. Artık onların içi gücü ne olacak? O rahat hayat isteyecekler. Dolayısıyla aslen, asıl asabiyeti güçlendirmiş olan o şeyleri artık terk edecekler, kaybedecekler. Öyle ki bu onlarda artık yeni bir tür ahlak ve tabiat haline gelecek. Bunu dedik yani alışkanlıklar ne insanda tabiata dönüşüyor. Dolayısıyla artık onların tabiatı o vahşi, haşin, işte o kaba, o tabiatı terk edecekler. Onlar şehirli olacaklar. Nazik olacaklar. Onlar da işte çok yani müsamahkar olacaklar. Yumuşak huylu olacaklar. Tamam, onlar artık o kabalıkları terk edecekler. Birbirini takip eden kuşaklarla birlikte asabiyetleri, cesaret ve yiğitlikleri daha da zayıflar ve nihayet içine daldıkları lüks ve sefahatin derecesine göre hükümdarlık emelleriyle birlikte bu özelliklerinde yok olup gitmesine seyirci kalırlar. Evet, lüks ve sefahat içine yaşamak üstünlük ve galibiyeti sağlayacak olan asabiyeti ortadan kaldırır. Asabiyet yok olunca da bir kabile ulaşmak istediği hedeflerine ulaşamaması bir yana kendisini korumaktan da aciz kalır ve başkaları onu kendisine tabi kılar. Yani artık ne? O aslen o gücünü kaybederler ve artık yani başkalarının emri altına girerler. 19. fasıl bir kabilenin düşkünleşip zelilleşmesinin ve başkalarının boyun eğmesinin onların devlet olmasının önündeki engellerin biri olması hakkında. Yani kabileyi, bedevi bir toplumu devlet olmaktan engelleyen başka bir sebep de nedir diyor? Zelil olmaları. Zilletleri yani.